SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz yayına Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Koronavirüs salgını devam ediyor bütün şiddetiyle. Son durumu bize anlatabilir misiniz Türkiye'deki?
Tabii son açıklamada en fazla ölüm kaydı yapıldı. Son 24 saatte 96, 40 bin üzerinde pozitif testi pozitif çıkan vaka var. Bu da tabii sayı yukarı doğru devam ediyor. Hala inme yukarı, yani burada bir önce alınan tedbirlerde bir düzelmesi bekleniyor hasta sayısının ve ölenlerin tabii sayısının azalması bekleniyor. Ondan sonra da yavaş yavaş o grafiğin aşağı doğru düşmesi için çaba sarf edilecek. 11 Mart'ta ilk vaka açıklanmıştı. Bugüne gelindiğinde işte 25 günlük bir süre, 25-26 günlük bir süreden bahsediyoruz. Tedbirler iyice sertleşti. Artık sokakta iki kişi kavga ettiğinde ya da merhabalaşıp öpüştüğünde bile polisler müdahale edip ceza kesiyorlar. Kavga edenlere de sosyal mesafeyi yok sayıp toplum sağlığını tehlikeye düşürmekten 3000 lira ceza kesiliyor. Dün Taksim'de bir olay meydana geldi. Üç arkadaş bir araya geliyorlar. Birbirlerine yakın mesafeden merhaba dedikleri için polis onlara da ceza kesiyor. Yani artık sokakta da 3 adımdan daha fazla insanların birbirlerine yaklaşmaları konusunda daha hassas bir yaklaşım var. Şehirlere, büyük şehirlere giriş çıkışlar kontrol altında. Ancak izni olanlar büyük şehirlerden girip ya da çıkabiliyorlar. O izin de çok zor veriliyor. Orada da sıkı bir kontrol var. Bazı illerde ilçeler, daha doğrusu beldeler kontrol altında, karantinada. Giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. Virüsle ilgili tehlike görüldüğünde bu tip önlemler alınıyor. Büyük şehirlerde binalarda bu tip önlemler alınabiliyor. Mesela İstanbul'da Bağcılar'da bir binada virüs testleri pozitif çıkan birkaç kişi olunca bütün bina karantina altına alındı. Yani bir takım mikro önlemler var. Makro önlemlerde dediğimiz gibi zaten 65 yaş üstü ve 20 yaş altı eğer çalışmıyorsa, çalışıyorsa 18 yaş altı, 18 ile 20 arası çalışıyorsa serbest. Sokağa çıkma yasağı var. Orada da kimlik kontrolleri yapılıyor. Eğer sokağa çıkan olursa onlar için ceza işlemi uygulanıyor. Bir takım ana caddeler, meydanlar, buralarda zaten oturma bankları kaldırılmıştı. Caddeler artık kapatılıyor. Marketlerde sıkı önlemler var. Daha bilinçli bir yaklaşım söz konusu. Ama tabii bunların etkisi 15 gün sonra görülecek. Geçmiş 15 günün etkilerini biz sırasıyla önümüzdeki bir hafta içinde göreceğiz. Burada da vakaların biraz daha artması bekleniyor. Zaten dediğim gibi grafikte yukarı doğru tırmanış söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Koordinatörü Türkiye'deki vaka sayılarının artışından endişe duyduklarını açıkladı. Bu biraz kaygı vericiydi. Bilim kurulundan yapılan açıklamalar var. Eğer bu tedbirlere uyulursa 2 hafta içerisinde vaka artışlarının durdurulabileceği belirtiliyor. Ölüm sayılarının az olması, Türkiye'de hala hastanelerde bir kaotik ortam olmaması, ki İtalya örneği var, Amerika Birleşik Devletleri örneği var. Oralarda durum çok daha vahim. Türkiye'de hastanelerde böyle bir kargaşa söz konusu değil. Bütün bunlar olumlu olarak görülebilir ama hastalığın nereye doğru tırmanacağı konusunda henüz net bir şey söyleyebilen yok. Her şey aslında halkın açıklanan tedbirlerine uymasına bağlı biçiminde Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var.
Yavuz Bey, İtalya, Amerika'dan bahsettiniz. Sağlık sistemleri orada iflasa yakın durumda şu anda. Türkiye'de artan hasta sayısına hazırlık var mı sağlık sistemi için?
Bir yandan bir hazırlık devam ediyor. İşte araba fabrikalarında solunum cihazları üretiliyor. Onlar sağlık sistemine dahil ediliyor. Yurt dışından bir takım teminler söz konusu. Tedavilerle ilgili yeni yöntemler deneniyor. Hastalanıp iyileşenlerin kanları, plazmaları alınıp tedavisi zor olan ya da yoğun bakımda olanlar için tedavide bunlar kullanılıyor. Yani sağlık sisteminde şu anda kontrol edilebilir bir düzey var. Yaklaşık %63-64 yoğun bakımlardaki doluluk oranı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu. %63-64 de tamamı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olanlar değil, başka hastalıklardan dolayı da yoğun bakımlar kullanılıyor. Bu arada İstanbul'da iki sahra hastanesi kurulması konusunda Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Birisi Avrupa yakasında, birisi Anadolu yakasında. Bu hastaneler sıfırdan kuruluyor ve buna gerek yok. Atatürk Havalimanı kullanılabilirdi ama onun yanındaki araziye kuruluyor. Diğer taraftan Anadolu yakasında altyapısı uygun noktalar var. Oralara kurulabilirdi ama farklı bir yer tercih edildi diye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun itirazları var. Hükümet ise kalıcı olarak biner odalı iki tane sahra hastanesini, salgın hastanesini daha doğrusu, kurmayı karar verdiğini duyurmuştu. Ona ilişkin de harfiyat çalışmaları devam ediyor. 45 günde kurulacağını açıkladı. Şu anda sağlık sisteminin kaldırabileceği bir noktada devam ediyor. Ama tabii korkulan İtalya gibi, Amerika gibi hasta sayısının artması, yoğun bakım ihtiyacının artmasıyla bunun kontrolden çıkması, buna ulaşmaması için çaba sarf ediliyor. Bu nedenle de önümüzdeki bir hafta 10 günlük sürecin önemli olduğu her fırsatta vurgulanıyor. Tabii bu bulaşıcı hastalığın kime ne kadar bulaştığı bilinmediği için önümüzdeki günlerdeki durum belirleyici olacak. Bu arada test sayısının da 30 binlere yaklaştığını söyleyelim. İlk başlarda Türkiye az test yaptığı için çok eleştiriliyordu. Şu sıralarda testten geçiren insan sayısı hayli arttı. Günlük 30 bin rakamına da yaklaştı. Bunun da tabii olumlu bir etkisi var. Pozitif çıkanların karantina altına alınması, diğer gruplardan ilişkinin kesilmesi, o virüsün yayılmasını engelleyici unsurlardan birisi. Bu imkanı da kullanıyor Türkiye ama dediğim gibi önümüzdeki bir hafta 10 günlük süre çok belirleyici olacak. Hem sağlık sisteminin bu olayı kaldırabilmesi açısından hem de tabii vaka sayıları ve kayıt sayıları Türkiye açısından kritik. Diğer ülkelere göre şu anda daha sakin ilerliyor diyebiliriz. Zaten İtalya ile karşılaştırmak mümkün değil. Sayılara baktığınızda İtalya'nın ilk zamanlarıyla bir benzerlik arz ediyor. Onu görebiliyoruz. Ama İtalya noktasına gelmemesi için de büyük bir çaba var. Bunlar önümüzdeki günlerde tabloyu daha net ortaya koyacak. Yani oradaki kaotik ortam yaşanır mı yaşanmaz mı sorusuna şu anda net bir yanıt vermek mümkün değil.
Yavuz Bey, geçen hafta bahsettiğiniz iktidar ve muhalefet paralel yardım kampanyaları yürütüyorlar. Bir yandan da CHP'nin belediyelerine yönelik bazı İçişleri Bakanlığı'nın yaptırımları vardı. Bunlar nasıl ilerliyor acaba?
Aynı şekilde aslında siyasi tartışmanın merkezine oturmuş durumda devam ediyor. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu koronayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın aldığı engelleme kararı sonrasında biz farklı yollarda bulur yardıma devam ederiz ama bu yasaya uygun değil. Burada bir haksızlık var. Bunun düzeltilmesini bütün iyi niyetimle bekliyorum dedi. İstanbul Belediye Başkanı da yardımlar engellenemez dedi. Belediye her şekilde yardım alır. Bu doğru bir yaklaşım değil, yasal bir durumda değil dedi. Hatta İçişleri Bakanı ile konuştuğunu da söyledi. Mesela Ankara Belediye Başkanı mahalle bakkallarında veresiye defterlerinin yardımseverler tarafından kapatılmasını, veresiye defterlerindeki borcun kime ait olduğunu bilmeden yardımseverler tarafından kapatılması çağrısında bulundu. Bu yönde Ankara'da epeyce bir girişim söz konusu. İstanbul Belediyesi zannediyorlar ki yardım bize kesildi. Biz yardım alıyoruz. Başka şartlarda da alıyoruz. Şartsız yardımları zaten kabul ediyoruz. Bunu kesmek mümkün değil dedi. İstanbul Vakfı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu. O vakıf üzerinden yardım kampanyası düzenlemek için valiliğe başvurduğunu da açıkladı belediyenin. Ama bizi oyalıyorlar. Sürekli kağıt istiyorlar. Yardım yapmamamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Halbuki bazı vakıflar bu tip yardım kampanyası talebinde bulunduğunda 2 saat diye yanıt veriyorlar diyerek belediye başkanı hala olaya siyasi yaklaşıldığı eleştirisinde bulundu. Bu arada aşı evleri var Anadolu'nun farklı belediyelerinde, ilçe belediyelerinde. İçişleri Bakanlığı'nın bu defa ki bu aşı evleri çok uzun zamandır faaliyette ve aşı evleri de yardımseverler yardımda bulunuyorlar. Aşı evleri de ihtiyacı olanlara yemek sağlıyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin aşı eviyle ilgili yardım hesabının bloke edildiğini bugün Antalya Belediye Başkanı açıkladı. Ve belediye başkanı sonuna kadar siyasi bir karar, bu kabul edilebilir bir şey değil dedi. 2000 kişiye biz yemek veriyoruz, verdiğimiz bu aşı evinden verdiğimiz yemekler bile durduruluyor. Bunu izah etmek mümkün değil dedi belediyecilikte. Odunpazarı Belediyesi'nin aşı evi hesabı da bloke edildi. Yani bu belediyelerin yardım yapma ve yardım toplama organizasyonlarının böyle bir tek tek engellendiğini görüyoruz ama ağırlıklı olarak da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde. Yani o yardım kampanyaları üzerinden siyasi tartışmanın devam ettiğini, siyasi rekabetin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hatta aşevlerine kadar da indiriz.
Yavuz Bey, Türkiye'de yurt dışına yönelik yardım kampanyaları var. Yurt içinde de emeklilere devletin verdiği bazı yardımlar var ama bu da tartışma başlattı galiba.
Evet, çünkü Cumhurbaşkanlığı forsuyla ve Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diye evlere 65 yaş üstüne kolonya ve maske dağıtımı yapılması kararı verilmişti. Bundan sanıyorum 1-1,5 ay öncenin bir kararıydı, açıklamasıydı. Şimdi yeni yeni başladı. Polisler marifetiyle valiliklere gönderildi o yardımlar ve poşetlerin üzerinde Cumhurbaşkanı'nın hediyesidir yazıyor. Bunun üzerine muhalefet partileri Cumhurbaşkanı kendi cebinden mi bu hediyeyi veriyor vatandaşa? Hazinenin parasıyla bu kolonyalar ve maskeler dağıtılıyor. Bu şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti devletinin hediyesidir, Türk milletinin hediyesidir, bunun böyle yazılması gerekir diye buna itiraz ettiler. Hatta İzmit Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili İzmit halkının hediyesidir diyerek yardım kolilerinin üzerine bir ibare koydu buna tepki olarak. Ama dağıtım devam ediyor. Bir yanıyla da maske dağıtılıyor 65 yaş üstüne ama 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasak. O maskeleri nerede kullanacak diye de sorgulanıyor aynı zamanda. Çünkü o karar alındığında 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasak değildi. Kendisini koruyabilmesi için böyle bir karar alınmıştı. Yaşlı vatandaşların ya da yaşı 65'ten yukarı olanların. Şimdi onların sokağa çıkması yasak. Maske dağıtılıyor. Burada da bir çelişki olduğu belirtiliyor. Yurt dışına yapılan yardımlarda da Cumhurbaşkanlığı forsunun kullanılması, Türk bayrağının kullanılmaması benzer bir tartışma başlatmıştı. Yani fors üzerinden Cumhurbaşkanı'nın sanki kendi yardım yapıyormuş gibi aslında devlet adına yapılan yardımı Türk bayrağıyla gönderilmesi gereken ya da devletin hediyesi olan bir takım yardımları kendi yardımıymış gibi gösterdiği gerekçesiyle muhalefetin eleştirildi.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.